Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.
Ankara Rüzgarı'ndan merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan, Türkiye gündemindeki gelişmeleri değerlendirmek üzere karşınızdayım. Türkiye'de korona salgını olağanüstü boyutlara ulaşmış vaziyette. Vaka ve vefat sayıları her geçen gün daha da artıyor. Aşılamada ise ciddi bir zafiyet söz konusu. O nedenle de 12 Nisan'da toplanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığındaki kabine toplantısından yeni sıkılaştırma önlemleri, yasaklar çıkması bekleniyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan vaka sayılarının artması üzerine yaptığı kabine toplantısında bazı kısıtlayıcı önlemleri tekrar getirmişti. Çünkü Türkiye haritasında hemen hemen neredeyse illerin tamamına yakını kırmızıya boyandı. Fakat aradan geçen iki haftalık sürede vaka sayıları daha da ciddi artış seyrine yönelince 12 Nisan'daki kabine toplantısı dediğim gibi yeni kısıtlamaların, yeni yasaklamaların çıkması beklenen bir toplantıya dönüştü. Bunlar arasında şehirler arası seyahatlere kısıtlamaların gelmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra kulislere yansıyan bilgilere bakıldığında berber, kuaför, spor salonu gibi yerlerin tamamıyla bir ay boyunca kapatılması, Ramazan süresince zaten yeme içme yerlerinin sadece paket servis hizmeti vereceği ve müşteri kabul etmeyeceği daha önce Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmıştı. Bu defa bu önlemlerin daha da genişletilmesi söz konusu olacak. Ramazan'da toplu iftar ve sahur yemekleri yasak. Diyanet İşleri Başkanlığı da teravih namazlarının Ramazan boyunca camilerde kılınmaması kararını aldı. Evlerde herkes namazını kılsın dedi. Tabii bu iktidara yakın muhafazakar kesimlerden tepki çekti. Ancak teravih namazlarının camilerde kılınması 30 gün boyunca Ramazan süresince söz konusu olmayacak. Muhtemelen Ramazan'ın bitiminde de bayram geldiğinde yine ziyaretlere yasaklama getirilmesi söz konusu olacak. Tabii bu önlemler ne kadar sonuç verecek? Çünkü bilim insanlarının bazıları ve Türk Tabipler Birliği en az 3 ya da 4 haftalık tam kapanma olmadığı müddetçe bu sorunun aşılamayacağını dile getiriyorlar. Fakat Türkiye'nin ekonomik koşulları, iktidarın içinde bulunduğu ekonomik zorluklar tam kapanmayı biraz ihtimal dışı bırakıyor. Çünkü yeterli kaynak yok. İnsanları bir ay evlerine kapatıp maddi desteksiz bir şekilde evlerine kapatmak bu açıdan imkansız görünüyor. Çünkü 31 Mart'tan itibaren zaten kısa çalışma ödeneği için yapılan ödemeler de kesildi. Dolayısıyla milyonlarca kişi şu anda bu ödemelerden de mahrum kalmış durumda. Dolayısıyla sıkıntı giderek büyüyor. Ama dediğim gibi yasakların ve kısıtlamaların kapsamında ciddi bir genişleme olması beklentisi yüksek. Diğer taraftan baktığımızda bu hafta işsizlik rakamları açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı işsizlik verilerini 12 Nisan'da duyuracak. Burada son bir aydan itibaren hesaplama yöntemini hatırlayacaksınız. TÜİK değiştirmişti. Geniş tanımlı işsizlik anlamında da atıl iş gücü olarak bir kavram çerçevesinde oransal açıklamalar yapılıyor. Geçen ay atıl iş gücü oranı %32 olarak açıklanmıştı. Bu da istihdam edilenlerin sayısına baktığımızda yaklaşık 11 milyon bir işsize denk geliyor. Şimdi açıklanacak rakamlarda atıl işsizlik, atıl iş gücü oranı önemli. Fakat 1 Mart'ta kademeli olarak normalleşmeye geçilmesi kararlaştırılmıştı. Pek çok iş yeri açıldı. Restoranlar, kafeler hizmet vermeye başladı. %50 kapasiteli de olsa. O nedenle yine TÜİK nispeten düşük bir rakam açıklayabilir. Buna da hazır olmak lazım. Şaşırtıcı olmayacaktır. Yine bu haftanın kritik bir ekonomi başlığı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 15 Nisan'da, 15 Nisan Perşembe günü yapılacak kurul toplantısı. Bu da yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu için bir faiz sınavı olacak. Çünkü kendisinin faizde indirimden yana olduğu, bu görüşü savunduğu biliniyordu. Ancak göreve geldikten sonra aksine Naci Ağbal'ın politikalarının sürdürüleceği mesajlarını verdi. Parasal sıkılaştırma devam edecek dedi. Enflasyonun üzerinde faiz vermeye devam edeceğiz, bu politikayı sürdüreceğiz dedi. Veri odaklı hareket edeceğiz dedi. Yani sırf faizi düşürmüş olmak için düşürmek gibi bir yaklaşımının olmayacağını söyledi Şahap Kavcıoğlu. Bu açıdan halen %19 seviyesindeki politika faizinin büyük ihtimalle değiştirilmeyeceği ve sabit tutulacağı yönündeki beklentiler ekonomi kulislerinde öne çıkıyor. Tabii bir faiz indirimi gerçekleşirse bu da şok bir sürpriz olabilir. Bu durumda kurları nasıl kontrol eder Merkez Bankası, o da ayrı bir muamma. Türkiye aslında dış politika ağırlıklı bir haftayı geride bıraktı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 8 yıl aradan sonra Mısır Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu Sisi'nin darbeyle iş başına gelmesinden bu yana kesik olan Türkiye-Mısır ilişkileri açısından ilk üst düzey resmi temastı. Bunu yeni gelişmelerin izlemesi beklenebilir. Bu açıdan hükümetin dış politikada özellikle bölgesel ilişkilerde yeni bir takım adımlar atma ihtiyacında olduğu açık. Bunun ötesinde Türkiye'nin kuzeyinde gerilim tırmanıyor. Ukrayna ile Rusya arasında Türkiye özellikle Ukrayna ile son dönemde ekonomik ilişkilerini, askeri alanda işbirliğini oldukça geliştirdi. Ortak kargo uçağı projesi var. Siyah satışları söz konusu. Hatta turizm açısından Ukrayna'da Türkiye için Rusya kadar önemli. Cumhurbaşkanı nitekim İstanbul'da ağırladığı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile düzenlediği ortak basın toplantısında Ukrayna vatandaşlarını en hijyen ve sağlıklı koşullarda turistik tesislerde ağırlamak istiyoruz, Ukraynalı turistleri bekliyoruz mesajı verdi. Tabii bu ziyaret planlı bir ziyaretti. 9. Yüksek İstişare Konseyi toplantısıydı Ukrayna ile Türkiye arasında. Ama bunun hemen öncesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir telefon görüşmesi yaptı. Orada da Putin'in Montrö'nün korunması, Montrö Anlaşması'ndan taviz verilmemesi mesajını Cumhurbaşkanı'na ilettiği açıklandı Kremlin Sözcülüğü tarafından. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile düzenlediği ortak basın toplantısında Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne Türkiye'nin desteğini sürdüğünü söyledi. Kırım'ın ilhakını Türkiye'nin tanımadığı, kabul etmediğini, Kırım'ı Ukrayna toprağı olarak gördüğünü söyledi. Askeri ve siyasi alanda Ukrayna'ya destek vereceklerini vurguladı. Hatta Ukrayna'nın NATO üyesi olmak girişimlerinin de Türkiye tarafından desteklendiğini ifade etti. Tabii bütün bunların arkasından da muhtemelen Putin'e bir mesaj vermek için de bizim Ukrayna ile yaptığımız bu işbirliği, bu yakınlaşma üçüncü bir ülkeye karşı değildir ifadeleri de kullandı. Bunun ötesinde yine bu hafta bir başka dış politika hareketliliği yaşanacak. O da Libya'yı seçimlere götürmek üzere iş başına gelen Abdülhamit Dibey ve başkanlığındaki geçici ulusal birlik hükümeti 12 Nisan'da Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelecek. Başbakan Dibey de neredeyse tüm kabinesini beraberinde getiriyor Ankara'ya. 5 başbakan yardımcısı, 14 bakan ve Genelkurmay Başkanı da Libya Başbakanı'nın heyetinde yer alacak. Dolayısıyla heyetin yapısına baktığımızda oldukça kapsamlı görüşmelerin yapılacağı anlaşılıyor. Türkiye ile Libya arasında biliyorsunuz askeri işbirliği ve savunma anlaşması var. Deniz sınırlarının belirlenmesi anlaşması imzalanmıştı. Bu ziyaretin hemen öncesinde Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Trablus'u ziyaret etti ve orada da Yunanistan Libya ile iyi ilişkiler vaat etti ve Türkiye-Libya arasındaki deniz sınırları anlaşmasını tanımadıklarını açıkladı. Libya'daki yabancı güçlerin, yabancı askerlerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini vurguladı. Tabii ki bu mesaj Türkiye'ye yapılmış bir mesajdı, Türkiye'ye verilmiş bir mesajdı. Hafta içinde Avrupa Birliği'nin üst düzey iki yöneticisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldikten sonra yaptıkları açıklamada da Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel Ankara'ya gelmeden önce Libya'ya gittiğini anımsattı ve dedi ki Libya'daki yabancı güçler çekilmeli. Şimdi 12 Nisan'da Ankara'yı ziyaret edecek Libya Başbakanı'ndan da bu yönde bir mesaj gelebilir mi? Yani Libya'daki Türk askerlerinin çekilmesi, oradaki Türk güçlerinin kapatılması. Çünkü bu konuda daha önce varılmış bir mutabakat var. Birleşmiş Milletler'in bu yöndeki kararları var. Bunun yanı sıra Türkiye ile Libya arasında müteahhitlik konusunda bazı sorunlar var, alacak sorunları var. İki ülke Merkez Bankası arasında para alışverişlerinde gündeme gelecek bir takım sıkıntılar söz konusu. O yüzden bu görüşmede masada çok sayıda konu başlığı olacak. Libya ile Türkiye arasında gündemde olan pek çok konu bu ziyarette ele alınacak. Bu hafta içerisinde tabii mecliste yine torba yasa tasarısı, vergi artışları, siyaset gündemi oldukça hareketli, grup toplantıları ve siyasilerin mesajları söz konusu olacak. Montrö açıklaması nedeniyle soruşturma başlatılan 104 generalle ilgili süreç de devam ediyor. Bunu da hatırlatayım. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan generallerin bir kısmının Cumhuriyet Savcısı soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısından ifade vermeleri bekleniyor. Şu ana kadar sızan ifadelere baktığımızda emekli amiraller bu bildirinin kendi aralarında yazıştıkları, paylaştıkları bildiri olmadığını, Yüce Türk Milleti'ne diye bir çağrı yapmadıklarını, bildirinin gece vakti nasıl sızdığını da bilmediklerini söylediler. Bu bildirinin darbe amaçlı olmadığını ifade ettiler deniliyor. Sızan bilgilerde, emniyet ifadelerinde. Şimdi savcılık ifadeleri alınacak. Bunun yanı sıra yaşları nedeniyle gözaltına alınmayan ancak ifadeye çağrılan 4 emekli amiral de yarın Cumhuriyet Savcılığına giderek ifadelerini verecekler. Ondan sonra da soruşturma tamamlandığı takdirde savcılık tutuklama ya da serbest bırakılma talebiyle bu gözaltındaki amiralleri mahkemeye sevk edecek. Dolayısıyla da sürecin akıbeti biraz daha netleşmiş olacak. Evet sevgili Ahval dinleyicileri, benim Ankara'dan Türkiye gündemiyle ilgili sizlere aktaracaklarım şimdilik bunlar. Sıcak gelişmeler oldukça yeni Ankara rüzgarlarında yine ben Zülfü Erdoğan karşınızda olacağım. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.